9. Bölüm. Gökhan Türk Hava Yolları uçağına bindiğinde kendisini iyi hissediyordu. Birkaç gün önceki uçak yolculuğunu hatırladı. Şimdi üstü başı temiz elbiselerle donanmış, rahat, karnı tok ve yaraları iyileşmek üzere normal bir turist gibi uçakta yolculuk ediyordu. Türkiye'ye gidince yapacaklarını geçiriyordu aklından. İşlerin çok kolay yürüyor olmasından hoşlanmadı. Bir yerde bir aksilik vardı ama yapacak bir şey yoktu. Bu aksiliklerle yüzleşmek zorundaydı. Salih'i düşündü. Gri takıma onu bildirmemekle ne kadar iyi yaptığını bir kez daha kendisine yineledi. Mutlaka iki taraflı çalışan bir adamdı. Bunu her hareketinden anlamıştı. Fakat işini görmüştü. Kendisini kimlerin takip altına aldığını merak ediyordu. Belki de bütün hareketlerini herkesin bilgisi altında yapacak ve büyük olasılıkla öldürülecekti. Umursamıyordu. İlk kez kendini akışa bıraktı. Aklında tek bir şey vardı. Takımı tuzağa düşürenleri bulmak. Dergilere dalıp gitti. Uçağın tekerleklerinin Ankara Esenboğa Havalimanı pistine değmesiyle bir anda kendisine geldi. Derin bir yorgunluk vardı üzerinde. Uçaktan iner inmez hemen havaalanını terk etti. Zaten yanında taşıyacağı hiçbir şeyi yoktu. En kısa zamanda dışişleri yetkilisi Serdar'ı bulmalı ve onu konuşturmalıydı. Neler olduğunu ancak ondan öğrenebilirdi. Ankara'nın sert ve keskin havası yüzüne çarptığında kendisine geldi. Havaalanı önündeki taksilerden birisine atladı ve hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarına götürmesini söyledi. Gittikçe artan insani tepkileriyle güveninin zedelendiğini hissetti. Eğitildiği şekilde hareket edecekti. Başaramasa bile bu prensiplerinin değil kendisinin başarısızlığı olmalıydı. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışanlar binayı terk ederken o kimi aradığını çok iyi biliyordu. Çok beklemesi gerekmedi. Serdar hızlı adımlarla binayı terk etti ve yürümeye başladı. Gökhan da onu takip etti. Onun çok da rahat olmadığını hissetti. Bir şeyler tersti, hala ters gidiyordu. Bir süre takip ettikten sonra yanına yaklaştı. Neredeyse yan yana yürüyorlardı. Serdar kendisiyle aynı hizada yürüyen adama dikkat etmedi ilkin. Ama bir süre sonra adımlarının hemen hemen aynı anda atıldığını fark edince birden durdu ve döndü. Karşısında Gökhan'ı görünce neye uğradığını şaşırdı. Korkudan bir an için felç olduğunu hissetti. Sonra adrenalin kaslarının çözülmesini sağladı. Kaçıp uzaklaşmak ve kalmak arasında karar veremedi. Karşısındaki adamı çok iyi tanıyordu. Kaçmaya çalışmanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini, hiçbir şekilde onun elinden kurtulamayacağını çok iyi biliyordu. Eğer ona bir şey yapmak istiyorsa hemen orada yapabilirdi. Gökhan, sana Türkiye'ye gelmemeni söylemiştim. Biliyorum Serdar, bana bunu bir kişi daha söyledi ama ondan bahsetmeye gerek yok. Neler oldu anlat bana. Türkiye'de neler oldu? Gri takıma neler oldu? Ne demek gri takıma ne oldu? Hepiniz orada yok oldunuz. Afrika'da, anladın mı? Gri takım Afrika'ya gömüldü. Hayır, ben buradayım, yaşıyorum ve şimdi de gri takımın Türkiye'deki bağlantılarına ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bana her şeyi anlatmalısın, dedi. Anlatacak bir şey yok. Gri takım operasyonu sona erdi. Senin kurtulman tamamen bir şans. Bence bu şansı iyi değerlendir ve kendine başka bir hayat kur. Herkes seni öldürebilirken kendini bu savaşın içine atma. Hangi savaşın? Artık bizi, seni, beni aşan daha büyük bir savaş söz konusu. Bu savaşın bir parçası olamayız. Bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Sana inanmıyorum Serdar. Sana her şeyi anlattım Gökhan. Olan biteni anlayabilecek durumdasın. Bilirsin, bizler askeriz, gerekince kullanılırız, sonra zamanı gelince durmamız istenir. Ancak gri takım durmuyordu. O nedenle size bu tuzağın kurulmasına olanak sağlayacak bilgileri yabancı istihbarat için çalıştığı düşünülen adamlara sızdırmış olmalılar. Hava mı soğuyordu yoksa bunlar ölümün soğuk terleri miydi bilemiyordu Serdar. Aslında fazla bir şey de bilmiyordu. Sadece ismi Cenk olan diğer adam vardı. Yöneticiydi ve bütün bilgileri o adam sayesinde yabancılara sızdırdıklarından emindi. Gökhan elleriyle bileğini sıkıca tuttu. O kadar sert sıkıyordu ki gözleri yaşarmıştı Serdar'ın. Bağırıp çağırmak hiçbir şeyi çözmeyecek. Benle geliyorsun Serdar, dedi. Serdar Gökhan'ın dediğini yaptı ve onun peşinden yürümeye başladı. Evine gittiler. Serdar evinde yalnız yaşıyordu. Ev gelişi güzel konmuş eşyalar, dağınık çamaşırlar ve yarısı okunmuş kitaplar dosyalarla doluydu. Serdar'ın evine geldikleri zaman Gökhan onu bir koltuğa oturttu, başına dikildi ve konuşmasını istedi. Çabuk bana her şeyi anlat, dedi. Serdar'ın korkusu gittikçe artıyordu. Gökhan onun cep telefonunu almak istedi. Serdar eliyle sıkıca sarıldı. Hayır, cep telefonumu alamazsın. Ben bir devlet görevlisiyim ve bana saygılı davranmalısın. Cep telefonumda devletin gizli bilgileri olabilir. Onları sana veremem. ''Ne zamandan beri benden bilgi saklıyordunuz?'' diye bağırdı Gökhan. Kızarmıştı. Sinirleri boşalmak üzereydi. Bir kez boşalırsa kendisine karşı olanları ne hale getireceğini kimse görmek istemezdi. Elini Serdar'ın cebine attı ama genç adam güçlü kollarıyla onu durdurmaya çalıştı. Yüzüne aldığı sert bir darbe ile koltuğunun üzerine yığıldı. Telefonu kolayca alan Gökhan, aranmış numaralar, aranan numaralar, cevapsız aramalar hepsine baktı. Ondaki telefonların hepsini iyice inceledi. İçlerinden bir tanesi özellikle ilgisini çekti. Cenk diye yazıyordu. Bazı şifreli gibi görünen mesajlar vardı. Kim bu? Kim olduğunu bana anlat. Kim bu adam? Diye sordu. Bir şirkette yönetici dedi. Ama onun çok önemli bir işi yok. Sadece bazı konularda benden bilgi almaya çalışıyor. Onunla ilgili daha fazla bilgi verebilirsin sanırım. Serdar, bilmem gereken şeyi söyle. Bu ülkeye ihanet edip etmediğini bilmek istiyorum. Bu Cenk denen adamı küçümseyip durma. Onların sayesinde bizi tuzağa düşürmüş olabileceğinizi biliyorum. Herhalde doğrudan onun rapor verdiği yabancı istihbaratçılarla konuşmuyorsunuz. Serdar gözlerin içine korkuyla baktı. Çabuk bana her şeyi anlat dedi. Ardı ardına Serdar'a vurmaya başladı. Serdar yüzünde patlayan darbelerin etkisiyle kendinden geçmek üzereydi. Her yerden kan geliyordu. Serdar, bana söylemen gereken bir şeyler var. Çabuk bana söyle bunu. Çabuk söyle ne oldu? Gri takımı niçin yok ettiğinizi anlatmalısın. Kurt'u ve Mert'i neden öldürdüğünüzü anlat bana. Onlardan ne istediniz? Gökhan kendini kaybetmiş gibiydi. Çıldırmıştı adeta. Bütün gücüyle Serdar'a vuruyordu. Eline geçirdiği eşyalarla ona vurmaya başladı. Bir süre sonra kendine geldiğinde artık çoktan ölmüş olan bir adama defalarca vazo parçalarıyla vurduğunu gördü. Bütün oda kan içinde kalmıştı. Camlara sıçrayan kan ve et parçalarına baktı. Kendini kaybetmişti. Buna inanamadı. Eğitimli bir savaşçı olarak bunu nasıl yapabilirdi anlayamıyordu. Gökhan artık o eğitimli, savaşan adam değildi. Uzun süren yoğun stresin altında ezilen sinirleri mantıklı hareket etmesini engelliyordu. Zamanının hızla azaldığını biliyordu artık. Çok hızlı hareket etmeliydi. 10. Bölüm. Elinde bir telefon numarası vardı. O telefon numarası Cenk adında bir şirketin üst düzey yöneticisine aitti. Bu kadar küçük bir ipucundan derin dehlizlere girip kendilerini tuzağa düşürenleri bulabilir miydi? Bulabilirdi ama karşısına kimin çıkacağını ve onun nasıl bağlantıları olduğunu bilmiyordu. Terlemeye başladı. Serdar'ın evinin ortasında durmuş, ne yapacağını bilmez haldeydi. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı. Serdar'a ne yapacağını düşünmüyordu bile. Çıkıp gidecekti. Artık büyük bir dalgaya karşı kürek çekiyordu. İnceldiği yerden kopacaktı. Ama postu kolay deldirmeye niyeti yoktu. Kapıyı açıp dışarı adım attı. O anda karşısında genç ve güzel bir kız gördü. Kız üst kattan aşağıya doğru inmek üzere ara ışığı yakmıştı ve o an Gökhan ile göz göze gelmişlerdi. Aldığı eğitim onu öldürmesini söylüyordu. Kasları gerildi ve onu öldürmek için hamle yaptı. Kızı bir anda yakaladı. Kızın sesi bile çıkmıyordu. Gökhan onun korkuyla karışan parfümünü içine çekti. Parfüm kokusu zihnindeki yeşermeye başlayan sıradan insan ruhuna bulaşması ile kan kokusu almış bir kaplana dönmüştü. Kızı evin içine çekip kapıyı kapattı. Titriyordu kız. Onun yüzüne öylesine kilitlenmiş bakıyordu ki polise tarifini verdiğinde tam resmi anında polisin elinde ulaşacaktı. Bu kararı verebilecek miydi? O kızı öldürebilir miydi? Kız hiç konuşmuyor ve sadece kaderinin o insan beyninde ortaya çıkmasını bekliyordu. Düşündü. Yapmaması gerekeni yaptı ve düşündü. Şu anda ne için savaştığını bilmiyordu. Görev verilmemişti ve kendisi için savaşıyordu. Hayır, bunu yapamazdı. Kendi savaşı için günahsız bir insana bunu yapamazdı. Biliyordu, kız onun eşkalini verecek ve sorunları kat kat büyütecekti ama ona zarar veremeyeceğini anladı. Onu yavaşça bıraktı. En azından ben gidene kadar sessiz ol, sonra ne yaparsan yap dedi. Kapıyı açtı ve merdivenlerin karanlığında gözden kayboldu. Sokağa çıktı ve koşmaya başladı. Gece karanlığı çökmüştü. Karanlık sokaklarda mümkün olduğunca hızlı ve görünmeden koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Şansı neredeyse kalmamıştı ama bu duyguyla da başa çıkmak zorundaydı. Ne olursa olsun tek hedefi vardı şimdi. Cenk'e ulaşmak ve onu konuşturmak. Yarın sabah olduğunda Cenk evden çıkarken onu almalı ve konuşturmalıydı. Cenk akşam olduğunda televizyon karşısına geçip oturdu. Aklında Ragıp Tamer'i nasıl idare edeceği ile ilgili bir sürü tilki dolaşıyordu. Karısı Seda onun gerginliğini hissediyordu. Ne sorsa cevap vermemişti Cenk. Uzun zamandır onu böyle sebepsiz gerginlik içinde görmüyordu. Öf, sıktın ama konuşsana biraz. Sus Seda, canım istemiyor konuşmak. Bir nedeni de yok. Beni konuşturmaya çalışma lütfen. Ragıp Bey'le biraz tartıştık. Hepsi bu. Aman senin işlerinde de hep gizem var. Haberler başlayınca Cenk dikkat kesildi. Özetleri izlerken duyduğu şeyi duraksamasına sebep oldu. Bir anda kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Seda'ya durumu belli etmemek için uğraştı. Neyse ki ondan yana bakmıyordu. Kızmıştı yine. Dışişleri yetkilisi Serdar evinde öldürülmüştü. Görgü tanığı vardı ve polis eşkali belirlemiş her yere dağıtmıştı. Cenk ne hissedeceğini bilmiyordu. O adamın cep telefonunda mesajları ve konuşma kayıtları vardı. Polis mutlaka ona gelecekti. Ama ya polisten önce başkası gelirse? Ayağa kalktı, pencerenin önüne gitti. Bu sahneyi daha önce televizyonda görmüştü ve şimdi kendi başına geliyordu. Acaba dejavu dedikleri şey insanların televizyonda izledikleri sahnelerin benzerini yaşadıklarında ortaya çıkan bir durum muydu? Bu saçma düşüncelerden başka bir şey yapamazdı. Kimden yardım isteyecekti ki? Ne o haberlerde ne duydun da bu kadar endişelendin? Sende bir şeyler var. Seda defol git başımdan, seninle uğraşamam. Cenk sinirleniyordu. Gökhan'ın peşinde olduğunu düşünüyordu. Odasına geçip Ragıp Tamer'i aradı. Onu Atlantik Okyanusu'nun üzerinde özel jetinde yakalamıştı. Efendim, herif burada. Dışişlerindeki bağlantımızı öldürdü. Adamı mahvetmiş ama çok garip. Onu gören bir kız var ve kızı öldürmemiş. Bu çok garip değil mi? Ragıp Tamer bir an hangi şart altında böylesine aptalca davranabileceğini düşündü. Bu iyi haber olabilir Cenk. Adam duygusallaşmış olabilir. İntikam hırsıyla hareket ediyor olabilir. Bu yanlış kararlar vermesine yol açıyor demek. Tabii aynı zamanda son derece öfkeli ve hedefe odaklanmış olarak da görebiliriz. Akıllı davranırsak bu enerjisiyle kendi sonunu getirmesini sağlayabiliriz. Evet efendim, sanırım haklısınız. Ancak ilk hedefinin ben olacağını düşünüyorum. Eğer Serdar'ı konuşturabildiyse ondan alabileceği tek isim benim. Konuşmamış olsa bile cep telefonunda benimle ilgili ipuçlarına mutlaka ulaşacaktır. Tamam, şimdi sana iki koruma yollayacağım. Dikkatli ol, silahını yanından ayırma. Ben de geldiğim zaman daha büyük bir insan avı başlatmak zorunda kalabiliriz. Oradan bir destek gelmez mi efendim? Boş ver, hiçbir bok yapacakları yok. Onlar da her şeyi bizden bekliyorlar. Telefon kapandı. Gecenin gerginliği hızla artıyordu. Cenk ertesi günü canlı olarak tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda emin değildi. 11. Bölüm. Ölü şövalye gözlerini denizden ayırmıyordu. Uçağın içindeki görevliler korkuyor ama bunu belli edemiyordu. Bu garip görünüşlü adamın etrafında olmamaya uğraşıyorlardı. Oysa o herkesle iyi diyalog kurmaya uğraşıyordu. Çok nazikti davranışları ama bildiği kadarıyla. Onun için yavaşça birisine dokunmak karşısındakinin konunun ciddi biçimde sakatlanması demekti. İsmini bilmiyorlardı, bu nedenle sadece bayım diye hitap ediyorlardı. Yüz hatları keskindi, gözleri buz mavisiyle renksiz arasında gidip gelen, nereden geldiği belli olmayan güçle dolu uzuvları vardı. Hostesin kendisine getirdiği yiyecekleri ve içecekleri hiç geri çevirmeden tüketiyordu. Hostes espri yapmak istedi. Uzun süre yemek yemeyecek gibisiniz. Ölü şövalye ona öylesine derinden baktı ki hostesin başı döndü. Belli olmaz, belki bundan sonra haftalarca bir şey yemeden durmak zorunda kalabilirim. Hostes hatasında ısrar etti. Ah ah, neden böyle bir duruma düşesiniz ki? Mesela peşime birkaç yüz özel eğitim asker takılabilir ve ben dağlarda, bataklıklarda onlardan kaçıp onlara tuzak kurup onlarla savaşıp yaşamak zorunda kalabilirim. Bu durumda bana ikram ettiğiniz yiyecekleri bulma şansım bir hayli düşük. Ateş yakamayacağım için herhangi bir canlıyı protein kaynağı olarak pişiremem bile. Hatta öldürdüğüm düşmanlardan birisini bile. Anlıyorsun ya. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Şimdi gerçekten midesi bulanmaya başladı. Karşısındaki adamın çenesine ve dişlerine baktım. Çene kaslarının ne anlama gelebileceğini düşününce tüyleri ürperdi. Uçak Ankara'ya indi. Ragıp Tamer sayesinde ölü şövalyeye hiçbir aramadan geçirilmeden içinde ne olduğunu sadece kendisinin bildiği çanta ile Ankara'ya bırakıldı. Paltosunun içindeki çanta fazla dikkat çekmiyordu ama içindeki silahlar ortaya çıktıkça onun gerçek kimliği daha iyi ortaya çıkacaktı. Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Havayı kokladı. Ankara onun için bir savaş alanıydı artık. Etrafındaki herkes de birer düşmandı ama ana hedefi Gökhan'dı. Hedefe o kadar yoğun biçimde kilitlenmişti ki kendisinin Ankara'ya geldiğini Gökhan'ın hissedebileceğini düşünüyordu. Bir süre sokaklarda yürüdü, insanlara baktı. Etrafı kokladı, gelen her veriyi değerlendirdi. Her şeyi kaydetmeye çalıştı. O sürekli meditasyon durumunda dolaşan bir savaşçıydı. Meditasyon ile savaşçılığı o iki zıt olguyu birleştirmişti ve onu garip yenilmez kılan özelliği de buydu. Ona eskiden sadece şövalye derlerdi. Daha sonra ölü şövalye demelerinin sebebi vardı. Babası Elan Rahu'nun dedeleri için savaşmıştı. Soylarının İngiltere kraliyet ailesinin emrindeki bir şövalye ailesine kadar gittiği söyleniyordu. Bir görevinde büyük bir silahlı güçle savaşmış, çoğunu öldürmüştü. Komutanlarına doğru saldırıya geçtiği sırada vurulmuştu ve öldüğü söyleniyordu. Ama öldüğü anda bile hareket ettiği ve silahlı grubun komutanını öldürdüğü görenler tarafından titrek kelimelerle anlatılıyordu. Bu olaydan sonra ona ölü şövalye denmeye başlanmıştı. Hala yaşadığına inanmıyorlardı. Çünkü bir süre ölü kalmış ve hastanede saatler sonra tekrar hayata döndürülmüştü. Kimse onun hayata döndüğünü düşünmüyordu. O günden sonra yeni yeteneklerle donanmış gibi olmuştu. Sadece savaşçı değil, ruhsal alanda da düşmanları ile mücadele eder hale gelmişti. Olsa olsa bu adam bir hayalet diye konuşuyorlardı. Ankara'da bir otelde, ama çok kötü bir otelde yer ayarlanmıştı. Oraya gitti. Yine kimse bir şey sormadı. Adamların suçluları sık sık ağırladığı belliydi. Deneyimli görünüyorlardı. Odaya girdi. Neden oraya girdiğini bilmiyordu. İhtiyacı yoktu. Aylarca sokaklarda yaşayabilirdi. Hiç sorun olmazdı onun için. Madem kapalı bir yer ayarlanmıştı, oraya gitmeli ve biraz meditasyon yapmalıydı. Karanlık odaya girdi. Üzerindekileri hiç çıkarmadı. Yatağa oturdu. Çantasını da kenarına koydu. İçeride keskin bir nem kokusu vardı. Sonra yere bacaklarını çapraz yapıp oturdu. Vücudunu dikleştirip beynini durdurup düşüncelerini sadeleştirmeye çalıştı. Aklına hep o öldüğü an geliyordu. O an yaşadığı deneyim. Tanrı'nın varlığını gördüğü andı onun için. Günahları o kadar çoktu ki dönemiyordu. Belki de bir gün bırakması gerekecekti. Kanındaki her neyse onu itaat etmeye zorluyordu. Etrafını saran enerji denizine bıraktı kendisini. Düşünceleri bir süre mücadele etti ama sonunda sentetik olan her oluş gibi doğanın mutlak enerji nehirleri karşısında yok oldular. Beynindeki kaynağı belirsiz sesler yavaş yavaş azalıp ortadan kayboldu. Gökhan'ı düşünmeye çalıştı, onu hissetmeye. Avını arıyordu. Sanki ruhu bedenden çıkıp Ankara'nın göklerinde dolaşıyor gibiydi. Birden durdu. Daha da sakinleşti. Sanki bir görüntü vardı zihninde. Bulanıktı ama hareket ediyordu. Sanki sokaklarda bir yere gidiyordu. Birisiyle mi konuşuyordu? Hayal gibi. Sesler uzun bir tünelden geliyor gibiydi. O görüntünün kendisini hissettiğini ve irkildiğini duyumsadı. Bu muhteşem bir duyguydu. Onun ruhsal iziyle bağlantı kurduğunu düşündü bir an. Sonra görüntü kayboldu. Kendine gelmesi, gerçeklik boyutuna gelmesi birazcık zamanını alacaktı. Ertesi sabah avını bekleyeceği yere gittiğinde çok hazırlıklı olacağını biliyordu. Gökhan'ı orada yakalamalı, izlemeli ve yok etmeliydi. Elan Rahu'yu düşündü. Ne kadar da mutlu olacaktı. Onun mutlu olmasını seviyordu. Gücü elinde tutmak yakışırdı ona. Babasının ne kadar da güçlü olduğunu düşünüp mutlu oldu. Gökhan içinse iyi şeyler düşünmüyordu.